Merhaba, bugün 15 Nisan. Ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Önce İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi ve ikisi general rütbesinde toplam 7 kişiyi öldürdü. İran buna karşılık vereceğini duyurmuştu ve bunu cumartesi günü yaptı. İsrail'e yüzlerce kamikaze, insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırdı. İsrail'in en büyük hamisi Amerika Birleşik Devletleri'nin son gelişmelerdeki tutumunu konuşacağız. Amerika Haberleri Müdürümüz Can Hasasu'ya katıldığı için teşekkür ediyorum. Can Bey, cumartesi gecesi uzun yıllardır korkulanın gerçekleştiğini, İran ve İsrail arasında bir topyekün savaş çıktığını düşünenler olmuştur. İran'ın taarruzu Beyaz Saray'da nasıl ele alındı? Ne tür değerlendirmeler yapıldı?
Aslında öyle anlaşılıyor ki İran Beyaz Saray'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne Şam'daki saldırı sonrasında böyle bir yanıt vereceğini ve bunu vermek zorunda olduğunu defaatle farklı kanallarla iletti. Amerika Birleşik Devletleri de bunun kesinlikle gerçekleşeceğinin ayırdığında bir durumdaydı. Zira saldırılar gerçekleşmeden, misilleme saldırıları gerçekleşmeden 48 saat önce Biden yönetimi çeşitli kademelerde uyarılarda bulundu. Saldırı önümüzdeki hafta olacak dendi. Daha sonra önümüzdeki 48 saat içerisinde olacak dendi. Sonra da Biden en son zaten Cuma günkü bir toplantı sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine her an saldırı gerçekleşebilir ifadesini kullandı ve bunun akabinde de cumartesi bölgesel saatle akşam saatlerinde beklenen İran karşılık verme saldırıları gerçekleşti. İran bu saldırıları hukuki nefsi müdafaa çerçevesinde gerçekleştirdiği konusunda ısrarcı ve bunun hukuki temeline vurgu yapmak için bu konuyla ilgili ilk açıklamayı İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği nezdinde yaptılar. Daimi Temsilciliğin yaptığı açıklamada İran'ın bu saldırıları nefsi müdafaa çerçevesinde gerçekleştirdiğini ve İsrail'in bunu tırmandırmaması halinde burada kalacağını söylemişti. Hatırlarsanız Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Amerikan hava kuvvetlerinin, daha doğrusu dronlarının düzenlediği bir operasyonla öldürülmesinin sonrasında İran gene tepki gösteriyor, ancak İran kamuoyunda özellikle bu tepkilerin cılız kaldığı ve net olmadığı yorumları yapılmıştı. Şimdi bu Şam'daki ikinci saldırı İran adına çok provokatif bir saldırı. Yani Kasım Süleymani'den sonra bölgedeki en önemli üst düzey iki komutanının yaşamını yitirdiği o saldırıya yanıtsız bırakması İran'ın kendi içinde vatandaşlarına yönelik olarak zayıflık kullanacaktı. Dolayısıyla İran buna güçlü bir yanıt vermek istedi ve bunu yapacağını da duyurdu. İsrail'e karşı yaptığı saldırıda da özellikle askeri hedefleri seçti. Sivil ve diğer bölgelere hedef almadı ki bunların meşru hedefler olarak, sivil riski oluşturmayan meşru hedefler olarak algılanmasının, daha doğrusu altının çizmek için özellikle de hedeflerini dikkatli bir şekilde çizdi.
Amerika'nın İsrail konusundaki tutumunu İran özelinde nasıl değerlendirmek lazım? Yorumlar bazen şunda odaklanıyor: topyekün İran'ı İsrail'le direkt çatışma haline getirecek bir senaryodan Amerikan yönetiminin memnun olmayacağı yorumları. Bu geçerli mi?
Evet. Şimdi İran Amerika Birleşik Devletleri'ni bu son dönemden bağımsız bir şekilde ele almamızda büyük fayda var. Zira aslında bizim bölgeyle ilgili artan tansiyonu konuşmaya başladığımız olay 7 Ekim Hamas saldırıları sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı işgal faaliyeti. Bu işgal faaliyeti sırasında sivillere karşı çok orantısız bir güç kullanıldı ve sivil kayıplar her geçen gün arttı. Bölge ülkelerinin, özellikle Müslüman ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe tepki duymasına neden oldu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bunlar olurken İran'ın daha büyük bir şekilde bu gerilime Hizbullah üzerinden ve bölgedeki diğer unsurları üzerinden dahil olmasını engelleme çabaları gösterdi. Ne yaptı? Hemen 7 Ekim operasyonundan sonra Hamas'ın bölgeye uçak gemileri, destroyerler gönderdi Amerika Birleşik Devletleri. Bunu yapmasının en büyük hedefi bölgede gerilimin Gazze üzerinden tırmanmasını ve zaten Ukrayna'da boğazına kadar bulaştıkları o savaşta yeni bir cephe açılması sonucu zayıf kalmayı engellemekti. Bölgedeki gerilimin tırmanmasını hep durdurmaya ve soğutmaya yönelik aslında adım attı Amerika Birleşik Devletleri. Ancak birçok kişi Amerika'nın bunu yanlığını ve gerilimi azaltmaya çalışırken bunu arttırmaya, bölgedeki güvensizliği, uluslararası otoriteye olan güvensizliğin artması yönünde çok taraflı adımlar attığı yorumuna neden oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tabii bu durumda başkanlık seçimleri yaklaşıyor yıl sonuna doğru. Biliyorsun Biden ve Trump gene sandıkta karşı karşıya gelecekler. Şu ana kadarki veriler onu gösteriyor. Dolayısıyla da bölgede yeni bir gerginlik Biden yönetiminin en son istediği şey. Ancak bunu kim biliyor? Bunu tabii ki İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu çok iyi biliyor. Benjamin Netanyahu zaten 7 Ekim saldırılarına kadar ülkesinde muhalefet tarafından çok ciddi tepkilerle karşı karşıya kalan ve yaklaşık 9 aydır da protesto gösterilerine maruz bir yönetimdi. Dolayısıyla ulusal güvenlik Gazze saldırısı ortaya çıkınca adeta Netanyahu yönetimi için bir can simidi oldu. Netanyahu yönetimi de bu ulusal güvenlik bahanesine sımsıkı sarıldı. Ulusal güvenlik bahanesi de biliyorsunuz Gazze'deki operasyonlar artık güneydeki küçücük Refah bölgesine kadar geldi. Şimdi Refah'ta da eğer İsrail bir operasyon yaparsa Gazze'de bir şey kalmayacak zaten. Dolayısıyla da operasyon da bitecek, güvenlik kaygısı da bitecek. Bu da Netanyahu için belki de iktidar da bitecek anlamına gelecek. Dolayısıyla da bunu bilen Netanyahu'nun bilerek bölgedeki bölgesel tansiyonu yükselten adımlar yaptığı yorumlarına gidiliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dahası Biden yönetimi doğrudan böyle düşünüyor. Yani hem Lübnan'daki Hamas komutanlarını hedef alan saldırıyı, daha sonra da Suriye'de diplomatik dokunulmazlığı olan bir binaya, kompaunda yapılan bu hava saldırısını Amerika Birleşik Devletleri ateşe körükle gitmek olarak değerlendirdi ve bu da başından beri operasyondan haberi olmadığını, bu operasyona bir dahlinin olmadığını İran taraflarına bildirdi Washington. Neden? Çünkü kendisinin de bu operasyonun bir parçası olduğu düşünülerek bölgedeki gerilimin bir parçası veyahut oradaki tepkinin bir parçası olmayı, hedefi olmayı endişe ediyordu. Şimdi bu çerçevede, bu geniş çerçeveyi çizerek geldim konunun odağına. O nedenle dedim ki bu konu Amerika-İran ilişkileriyle ilgili değil ama İsrail öyle görünüyor ki bu konu çerçevesinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de İran'ı özellikle Netanyahu yönetimi kendi güvenlik gerekçesiyle ayakta kalma stratejisinin malzemesi yapmaya çalışıyor. Her iki tarafta hem gerekli yanıtları verip deyim yerindeyse kendi ülkelerindeki karizmalarını çizdirmemeye çalışıyor. Hem de aynı zamanda İsrail'in bu oyununun bir parçası olmamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hem İran hem Amerika bütün ayrılıklarına rağmen bu noktada birleşiyorlar bu son krizde.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu pamuk ipliğine bağlı bir koalisyon ve muhalefetin ağır baskısı altında iktidarını korurken Amerika'da lame duck, topal ördek diyebileceğimiz bir başkanı da zor durumlara sokuyor ve Biden'ı yıpratıcı adımlar atmaktan çekinmiyor. Dolayısıyla da Kasım'a kadar Netanyahu iktidarda kalmak için Biden'ı yine zorlu dönemeçlere sokacak diyebilir miyiz? Beyaz Saray artık Netanyahu'yu mimledi mi?
Tabii 5 Kasım Amerikan başkanlık seçimlerine kadar Biden dediğim gibi bölgedeki gerilimi yatıştırmaya yönelik siyasetine devam edecek. Netanyahu'yu zaten 2 ay öncesinden mimlemiş görünüyor. Daha yılbaşından kapalı devre bir takım toplantılarda Biden'ın Netanyahu'dan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiğini basın, Amerikan basını yazmıştı. Dolayısıyla bununla ilgili haberleri de biz aktarıyorduk, paylaşıyorduk. Şimdi bunu son 1,5 aydır resmi bir şekilde dile getiriyor Biden yönetimi. Hatta hatırlarsan şeydeki Amerikan Meclisi'nde bunu bir takım senatörler, Demokrat senatörler ve temsilciler İsrail'de yeni bir seçime, genel seçime gidilmesi gerekir şeklinde de dile getirmişlerdi. Bu da İsrail'den tepkilere neden olmuştu. Ama Biden yönetimi bu konuda Netanyahu'nun özellikle konuyu suistimal ettiğinin altını çiziyor. Biden yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda eleştirilen bir başka yanı ise gerçekten de bu olaylara, özellikle de Gazze krizi sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e tabii ki verdiği koşulsuz destek ve sonrasında bölgede kaybettiği güvenini toparlayamadığı ve bundan sonra olayların lokomotifi olmaktan çıktığını şeklinde yorumluyor buradaki taraflar. Dolayısıyla da Biden yönetiminin aslında kontrolü elden çıkardığını, Netanyahu'yu eleştirse de süreci Netanyahu'nun kendi manipülatif de olsa attığı adımlarla yönettiğini söylüyor birçok kişi Washington'da. Dolayısıyla da Biden'ın aslında olayların önünden gerekli önlemleri alarak olayların seyrini yönlendireceğine, olayların arkasından koşturup pansuman yapmaya çalıştığı kanayan Orta Doğu yarasını, kanayan Amerikan dış siyasetinin bu yarasına pansuman yapmaya çalışarak işleri kurtarmaya çalıştığı yönünde yorumlara neden oluyor. Bu da aslında Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine giderken, başkanlık seçimlerine doğru giderken Biden'ın edilgen bir yapı içerisinde Amerika'nın gücünü azalttığını, etkisini zayıflattığını uluslararası diplomaside söylüyor muhalifler, özellikle cumhuriyetçiler. Ancak bu türden eleştiriler sadece cumhuriyetçilerle sınırlı değil, demokratların kendi içinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı ilgilendiren bir Gazze krizinde yanlış adımlar, yanlış tutumlar sergileyerek aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni iyi temsil edemediği yorumlarını daha da güçlendiriyor.
Amerika Haberleri Müdürümüz Can Hassasu'yu dinliyorduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.